Medyascope'dan herkese merhabalar. İkili oyunla karşınızdayız. İkili oyunda yeni bir dönem başlıyor. Sevgili patronum mu desem, şefim mi desem?
Yani.
Sevgili Tamer Durak artık ikili oyunda bana yardım edecek. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Bakalım doğanın açığını kapatabilecek miyim?
Yani evet, farklı açıkları kapatıp abi, ya bilmiyorum, çok farklı bir konsept olacak.
Göreceğiz.
Nasıl geçti haftan?
Basketbol açısından geçen hafta çok verimliydi aslında. Sadece içimizi yakan şey Fenerbahçe'nin o son 4 saniyede evet. Yediği basketti ama bence o basket geliyorum dedi.
Evet. 4 maç 3 galibiyetimiz var evet. Türk takımları olarak. Aslında Fenerbahçe'den ben de pek Maccabi karşısında şey beklemiyordum, galibiyet beklemiyordum. Ama yani bilmiyorum, o kadar da eksikle geldi Maccabi. Yani bunu da kazanırlar diye içinde bir umut vardı ama o da pek olmadı
ama
ya.
Ama Fenerbahçe'nin de eksiği çok fazla. Örneğin Yan Veseli 5 faulle dışarı çıktı. Hı-hı. Ve artık oyuna girecek uzunumuz yoktu kenarda. Ne Ahmet Düverioğlu'ndan verim alıyor Fenerbahçe,
evet.
Ne Geoffrey Loven'den verim alabiliyor. İkisi de yoktu. Öyle olunca son 4 saniyede pot altını savunan adamımız Derek Williams olduğunda, hı-hı, o da boy olarak dezavantajlı kalıyor ve evet, yedik basketi. Yani evet, çok normaldi aslında.
Çift maçlı haftayı geride bıraktık. 23. ve 24. maçlar oynandı geçtiğimiz hafta. Anadolu Efes haftayı 2 galibiyetle kapatırken Fenerbahçe için 2. maçında az önce konuştuğumuz gibi Maccabi Tel Aviv'e kendi evinde yenildi. İlk maçta Anadolu Efes CSKA Moskova'yı kendi evinde 80-82 yenerken Fenerbahçe'de Zenit'i deplasmanda 73-68 kazandı. İstersen abi Fenerbahçe Zenit mücadelesine başlayalım. Sen nasıl gördün mücadeleyi?
Yani çok top kaybı vardı gene.
Evet.
Zaten Fenerbahçe'nin bu sezon bir türlü çare bulamadığı şey bu ama, hı hı, ben bunu biraz koçun hala ideal beşine ve o ideal beşe destek verecek yedeklere ulaşamamasına bağlıyorum. Örneğin bakıyoruz işte Dekolo mesela Fenerbahçe'de sırıtıyor gibi, hala böyle evet, yetersizmiş gibi geliyor. Ama
bitecek.
İstatistiklere bakıyoruz. Dekolo'nun istatistiklerinde geçen sezon CSKA Moskova'daki performansından daha iyi bir performans var. Hı hı. Yani bu aslında çok şaşırtıcı, çok ilginç bir durum. Çünkü bakınca Fenerbahçe'de işlemeyen çark Dekolo gibi. Hatta son maçta kaybederken de Dekolo'ya tanınan kredi yüzünden de kaybetti biraz Fenerbahçe ama, hı hı, aslında Dekolo son maçı özel tutuyorum, orada 2 sayıyla kaldı ama sezon ortalamasında 16 sayıyla oynuyor yine.
Çok da kötü değil.
Çok kötü değil. Geçen sene CSKA Moskova'da da 15 sayıyla oynamış. 15 sayıya yakın oynamış. Hı hı. Yani ama Zenit maçında tutunduk maça ve Zenit açıkçası hala Fenerbahçe'nin tam rakibi değil ve koparıp aldık maçı.
Ya yetenek olarak Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek kadroya sahipler. Yani bu yıl Euroleague'in en zayıf halkası desek, halkalarından biri desek herhalde yanlış olmaz. Ama yetenek olarak sert bir takım, Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek bir takım. Keza özellikle 3. periyotta yaptıkları alan savunmasıyla maça ortak oldular. Sonra Fenerbahçe tekrardan kendi oyununun avarajına çıktı bence. Kendi oyunun avarajıyla da maçı kazanmasını bildi. Ben hala Fenerbahçe'nin saha içindeki isim kim, yani saha içindeki lider isim kim mesela bilmiyorum. Eskiden Sulukas derdik. Yok. Dekolo'yu aldık. Bence lider değil. Ali Muhammed desek bu sezon aklı çok başka yerlerde herhalde. Yani Fenerbahçe'nin işte az önce söylediğim gibi oynayan eksikleri var bana kalırsa. Yani sence Fenerbahçe eksik ne? Özellikle
Fenerbahçe'deki eksik
anlamda
mesela Veseli'yi tamamlayacak, Veseli gibi yapılı ve atletik bir ikinci bir uzunun olmayışı. Hı hı. Mesela Ekpe Yudoh'lu sezonu hatırlayalım.
Evet.
Ekpe Yudoh ve Veseli inanılmaz bir ikili oluştular. Beraberken de çok iyi oynuyorlardı. Hı hı. Ayrı ayrı da, hı hı, takımı kurtarabiliyorlardı. Ama şimdi Ahmet Düverioğlu kendisinden beklenen o son adımı bir türlü atamadı. Çok ilginç hatalar yapıyor. Heyecandan mı yapıyor artık, gerilimden mi yapıyor, çok çalışmaktan mı yapıyor bilmiyorum ama o kendisini Veseli ile Ekpe Yudoh'un, işte diğer uzunların arasına taşıyacak adımı bir türlü atamadı. Hı hı. Loven çok iyi gelmişti. Arada bir iki maç mesela çok iyi oynuyor.
Avaraj oynuyor.
Kadroya bile giremiyor. Yani öyle olunca da takım bir türlü kendini tamam hissedemiyor. Sezon başında sakatlıklar çoktu. Ama şimdi sakatlıklar değil herhalde mental sorunlar var takımda. Ve Koç Obradoviç de bunları önlemeye için bir şeyler düşünüyor herhalde. Ben son maçtaki 2 sayıya karşın 20 dakikalık Dekolo inadını buna bağlıyorum. Yani orada Koç maçı kaybetmek adına Dekolo'ya süre vererek bir şey denedi. Yoksa ya bazen... Dekolo'yu kenara alıp Ali Muhammed'i sokabilirdi. İşte maça bildiğim kadarıyla Melih Mahmutoğlu kadroda yoktu. Onu kadroya alabilirdi ki son lig maçında gördük ki Dekolo'yla Melih Mahmut takımı sayı konusunda sırtlayıp götürebiliyorlar.
Belki de Obradovic'in böyle huyları var. Yani geçtiğimiz senelerde Sulkas inadını görmüştük. Bazen de oyuncuya ders vermek adına onu sahada tutuyor. Belki de öyle ama ya burada bir şey söyleyeceğim. Yani gerekli noktalarda mesela bu maçta 4. periyotta özellikle Leo Westerman'ın, hatta bu maçta birçok maçta bu sezon Leo Westerman'ın 4. periyotlarda klavç görevi görmesi ve oyuna katkı sağlaması, onun üzerine setler kurulması bence ya tabii ki Fenerbahçe adına iyi bir şey ama Sulukas'ın da Dekolo'nun da düşünmesi gereken kocaman bir şey bence bu. Westerman yerine yani biz bunları Dekolo'dan bekliyoruz. Hatta yeni transfer Nanil'den bekliyoruz. Yani eski yeni transfer Sulukas'tan bekliyoruz. Ama o reaksiyon yok. Westerman'dan gelmesi maç kazandırıyor ama dediğim gibi Fenerbahçe'den beklentiler çok fazla. Fenerbahçe'nin avarajı geçtiğimiz yıllarda çok farklı yerlerde olduğu için tabii bizim de beklentimiz daha başka yerlerde oluyor. Yani Obradovic konusuna gelince de sanki eskiden Obradovic maç kaybettiği zaman Obradovic bizim gördüğümüz bir şeyi kesinlikle görmüştür. Bundan da takım ders çıkaracaktır derdik ve bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin o hataları yapmadığını görürdük. Ama bu sene öyle değil. Yani çok bariz Fenerbahçe'nin hücum hattında alan savunması zaafı var. Ki bunu Maccabi maçında da gördük. Takım süre üretemiyor, rebound alamıyor. Rebound problemi sezonun başından beri devam ediyor. Skor etmede ciddi sıkıntımız var. Boyalı alanda savunmada ciddi sıkıntımız var. Ama bilmiyorum ya, Obradovic'in elinden bir şey gelmiyor herhalde bu sene. Ben de bir türlü tutarlı oyun oynayamayan Fenerbahçe'ye şaşırıyorum. Her hafta biraz daha şaşırıyorum.
Ben orada sanki takımdaki bu eksikler yüzünden önce bir ritim tutturulamadı. Sonra yeni eklenen oyuncular oldu takıma. Yani Nanel olsun, işte Malcolm Thomas olsun, sonradan geldiler işte. Hatta Veseli'yi de sonradan eklenmiş olarak sayabiliriz. Çünkü antrenman eksiği de çok fazla ve çok hevesli geldi. İşte Nanel'i de ilk geldiği 2-3 hafta iyiydi ama sonra bir şimdi durgunluğa girdi. Ben biraz şey gibi görüyorum. Obradovic için kendine güveni had safhada. Bu çok net. Ve Obradovic, ben nasıl olsa Final Four'a kalırım. O zamana kadar bu eksiklere dair çözümler üreteyim diye bizim düşüncemizin dışında bir şekilde çalışıyor gibi geliyor. Buna nereden kapılıyorum? Geçtiğimiz yılda mesela sezona çok çok iyi başlamıştı Fenerbahçe. Bu yıl Efes'in işte egale edip kırdığı rekoru geçen yıl Fenerbahçe kırmıştı. Bitime 9 hafta kala normal şeyde playoff'ları garantilemişti. Son 8'e kalmayı garantilemişti. Bu yıl bunu Efes bir hafta öne çekti. Böylece seneye bu rekorun daha da kırılması gerekecek. Hani 11. haftaya çıktı artık. Zorlaşıyor giderek. Orada Veseli'yi ve Lovern'i kaybettikten sonra çok ilginç maçlar oynadı Fenerbahçe. İşte 5 kısayla, devamlı 5 kısayla sahada kalarak ve çok güçlü uzunları olan takımlara karşı çok iyi galibiyetler elde etti. Bana öyle geliyor ki ben işte şu son 8 potasına gireyim, 6. 7. ya da 8. olayım ama o zamana kadar son 8'e kaldıktan sonrası için bir sistem geliştireyim diye uğraşıyormuş gibi geliyor. Çünkü yani o kadar deneyimli bir hocanın, hani 39 yaşından beri hocalık yapıyor sanırım.
Evet, çok genç yaşta.
Çok genç yaştan beri ve hani Avrupa basketbolundaki en kariyerli koç, NBA liginde çizdiği savunma oyunları, hücum oyunları oynanan bir koç. Yani onun, bizim gördüğümüzü onun görmemesi pek aklım almıyor benim.
Bana öyle. Peki istersen abi puan tablosunu ekrana getirelim. Puan tablosunda Fenerbahçe neredeymiş? Bir ona bakalım istersen. Geçtiğimiz hafta 6. kadar yükselmiştik maç. Düzeltiyorum, 7. kadar yükselmiştik maç fazlasıyla. Bu hafta Valencia 2. maç sonrasında Fenerbahçe'nin üzerine çıktı. Son 8'de tutunuyoruz ama hemen aynı maç galibiyet sayısıyla, 11 galibiyet sayısıyla Olimpia Milano Fenerbahçe'nin takipçisi, yakından takipçisi arkasında. Onar galibiyette Kimki Moskova, Olympiakos ve Kızıl Yıldız var. Çok tehlikeli rakipler var Fenerbahçe adına. Ya buradan 8. sıradan ileri çıkması muhtemel mi değil mi? Bence bu çift maçta hafta performansları bunu bize gösterecek. Yani gerçi şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe Zenit deplasmanından bir gün geç geldi. Hatta Zenit kendi salonunu Fenerbahçe'ye açtı. Maccabi antrenmanını orada yaptı Fenerbahçe. Çünkü hava muhalefeti, İstanbul'daki hava muhalefetinden dolayı uçak kalkmadı Rusya'dan. Onlar da orada yaptı. Yani kurban edilir mi Maccabi maçı bizim için çok değerliydi. Ama kurban etmiş de olduk. Peki Maccabi maçına gelecek olursak yani çok ciddi şekilde bunu gördük ki Dekolo az önce senin de söylediğin gibi takıma yani uyum sağladı mı desek, yani takım demeyelim de.
Ama istatistiğe baktığımızda öyle demiyoruz.
Evet, çok Obradoviç oyununa mı uyum sağlayamadı diyelim, ne diyelim bilmiyorum.
Çünkü bence yani, Fenerbahçe'nin pot altını koruyacak uzunlarının Veseli dışında verimsiz olmasının da Dekolo'nun oyununda çok etkisi var. Çünkü Dekolo hani oyun kurucudan topu aldıktan sonra uzun süre topu elinde tutup işte ikili oyunlara girip çok sayı bulan bir oyuncu ve delici bir oyuncu aslında. Ama onunla bu uyumu sağlayacak kimse olmadığı için içeride uzunlar arasında bu bence Dekolo'yu çok zorluyor, çok kısıtlıyor.
Ya bir de Fenerbahçe'nin en büyük hücumdaki zaafı alan savunması. Maccabi bunu çok iyi yaptı. Yani özellikle o pick and roll'leri, ikili oyunları yapamayınca
aslında maçın başında Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Evet, maçın başındaki ikili oyunlar inanılmaz. Arka arkaya smaçlar.
Ama sonra işte maymun gözünü açtı ve Fenerbahçe yenmiş oldu. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sezon Fenerbahçe'nin işte Valencia maçı geliyor aklıma şu anda. Yani son saniyelerde kaybettiği bir maç var. Geçtiğimiz senelerde son saniyeleri takımıydı Fenerbahçe aslında. Oyundan kopmayan, işte son 3 saniye, 2 saniye çok iyi değerlendiren bir Fenerbahçe vardı. Obradoviç'in setlerine, ya sen de söylüyorsun hani savunma setleri, hatta hücum setleri nasıl ki NBA'de oynanıyor. Yani meşhur Obradoviç setleri son saniyeler. Bu seneye baktığımızda maçlar kaybediliyor. Geçen sene, yani önceki senelerde de bir sürü örnek var. Şimdi mesela şey geliyor, Dotome'nin Real Madrid maçında hatta beraber izlemiştik. O harika turnikesi geliyor. Jordan turnikesi yapmıştı aklıma, o geliyor. Bu sene baktığımızda yani acaba mental olarak mı takım düşük? Yani Sulukas'ın mesela şeyi yok. Oyun içinde işte son saniyede patlayıcı bir etkisi yok. Melih Mahmutoğlu zaten yok. Datome'ye baktığımızda geçen seneki kadar acaba inisiyatif mi kullanmaktan çekiniyor?
Son maçlarda iyi ama. Yani.
Son maçlarda iyi tabii ama bilemiyorum ya, bir eksiklik var takımda. Ya son hücum setlerini oynayamıyorlar son saniyelerde. Özellikle son 4 saniye, 5
savunma
saniye.
Savunma setini oynayamadılar.
Onu oynayamıyorlar zaten. Hani böyle son 5-6 saniye kala Fenerbahçe karşısında öne geçtiyseniz zaten maçı kazandınız demek gibi bir şey oluyor bu sezon.
Geçtiğimiz yıllarda bu bahsettiğin durumdan dolayı Fenerbahçe'nin hani bir özellikle kendi sahasında yenilmez diye bir şeydi. Diğer takımlar için korkutucu bir durumdu. Yani Fenerbahçe sahasına gelirken, Türkiye'ye, İstanbul'a gelirken takımlar kafalarında zaten yenik geliyorlardı. Hı hı. Ama bu yıl o korkutuculuk kalmadı. İşte birçok takım İstanbul'a geldi, maçı aldı, rahat rahat gitti. Hatta çok rahat alıp gittiler.
Maccabi'nin ilk maçı kaybetmemiz.
Şimdi öyle değil. Bu sene artık hani gelirsek yenme ihtimalimiz var diye sahaya çıkıyorlar. Aynı sorun Fenerbahçe'de de var. Fenerbahçe her maça acaba kazanır mıyız diye çıkıyor. Yani geçtiğimiz yıl maç kaybettiğimizde sürpriz oluyordu son 8'e kadar. Ondan beri bir toparlanamayış var. Ben yine tekrar aynı noktaya döneceğim. Bence burada Obradoviç kafasında yeni bir şeyler tasarlıyor, yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ve o arada biz bu şeyleri kaybediyoruz. Maçları kaybediyoruz.
Peki abi geçelim karanlık günlerden aydınlık günlere, Anadolu Efes'e geçelim.
Anadolu Efes.
Yani Anadolu Efes cephesine baktığımızda işler yolunda gidiyor tabii ki. Geçen sene Fenerbahçe'nin yaptığını Anadolu Efes yapıyor bu sene. Az önce senin de bahsettiğin gibi muhtemelen lider kapatacaklar sezonun
çok büyük normal sezonu. Olmazsa.
Yani evet, bir sakatlık vesaire bir şey. Yani umarım olmaz ki, olsa da Anadolu Efes bunun üstesinden gelebilecek bir takım gibi. Çünkü Ergin Ataman bench'ten gelen destek zaten inanılmaz. İşte Miss için Simon'un Larkin yokluğunda verdiği katkı çok büyük. Ve Ergin Ataman rotasyonu 8 kişiye, hatta işte 9 kişiye çıkarmış durumda. Harika bir rotasyon oynuyor ve herkes oyuna giren bench'ten kim giriyorsa takıma katkı sağlıyor. Sayı olsun, rebound olsun, savunmada, hücumda. Acayip yani hatasız işleyen bir çark haline geldi Anadolu Efes. Bunu CSK karşısında oyun disiplinine, gördüğümüz oyun disipliniyle anlatabiliriz. Yani şeye baktığımızda, periyotlara baktığımızda çok yakın. Yani bir periyot Anadolu Efes'te, bir periyot CSK'da vesaire çok yakın gidiyor. Yani CSK'yı yenmek her zaman için zor ama oyunu son dakikaya kadar getirip 20'li sayıların üstüne çıkan iki oyuncunuz var. Simon'un, Kronoslav Simon'un, Misic'in katkısı, Larkin zaten oyunun yıldızı, artık Ergen Ataman'ın prensi diyebiliriz.
Larkin'in şeyi çok ilginç mesela. Son Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Beko Larkin'i ilk iki çeyrekte sayısız durdurabilmişti. Sonraki iki çeyrekte Larkin bir anda coştu. Normal bir şeyine kavuştu. Yani ilk iki çeyrekte sanki Larkin oyunda yok diyorduk ve birdenbire üçüncü ve dördüncü çeyrekte maçı koparttı, aldı Larkin.
Bir de CSK'nın artık bu sezon herhalde Nando'da gittikten sonra takımın abisi gibi, süperstarı gibi oynayan Mike James var. Yani bütün sorumluluğu üstüne almış durumda oynuyor CSK'da. Mike James'i durdurduktan sonra Kai Hans sahneye çıktı. Ama sanki Ergin Hoca da ya biz Mike James'i durduralım da Kai Hans oynasın gibiydi. Ki bu taktikte bence işe yaradı. Yani 82-80 yenmek, işte 4 oyuncudan büyük katkı almak, CSK'ya baktığımızda oyuncu katkısına neredeyse ilk katına çıkmış durumda. Oyuncu verimliliği durumunda. Bence güç gösterisi, yani o kadar iyi bir takım, o kadar özgüvenli bir takım ki ne zaman takım Rorenti'de oynasa Ergin Ataman'ın işte mesela salona işte ikinci maçta bunu gördük Jalgeris karşısında. Ergin Ataman'ın işte ikinci yarıya takımın parkeye çıkarken verdiği talimatlar patlama etkisi yaratıyor. Üçüncü ve dördüncü periyodu çok iyi. Bunu geçtiğimiz senelerde yine Fenerbahçe'ye örneği vereceğim. Fenerbahçe'den görüyorduk. Bu sene Anadolu Efes'te görüyoruz. Yani bilemiyorum yani ne olur playoff'ta bilinmez ama bu takımı artık Final Four'a yani yazsak
geçtiğimiz iyi olur bence. Yıl bugünlerde maçtan bahsederken durum şuydu. Yani Euroleague'deki sıralamadan Fenerbahçe garantiledi. Aha. Umarız Efes'te son 8'e evet. kalır. Bu yıl tam tersi durumdayız. Efes garantiledi. Umarız Fenerbahçe'de son 8'e kalır. Hatta Final Four'da iki Türk takımı olur yeniden diyor. Umuyorum
ki ben. Onu da izledik. Aha. Bakalım bu sene nasıl olacak. Jalgiris maçına baktığımızda da 96-91'lik bir Anadolu Efes galibiyeti var. Yani burada Zenit örneği de verebiliriz. Fenerbahçe'ye nasıl karşılık verdiği bireysel yetenekli oyuncularla. Zenit'te de şeyi görebiliyoruz. Yani geçtiğimiz seneler kadar hype olmayan bir takım, o kadar sert olmayan bir takım ama ne olursa olsun ligin en sert takımlarından birisi Zenit. Zaten bunu maçın ilk yarısında gördük. İlk iki periyotta Zenit üstünlüğü vardı ve 43-40 soyunma odasına gitti. Ay düzeltiyorum, Jalgiris soyunma odasına 43-40 üstünlükle girdi ama Ergin Hoca'nın işte bu artık büyülü sözcükleri diyelim takımı nasıl çıkardıysa parkeye ikinci yarıda çok farklı bir Anadolu Efes gördük ve galibiyet geldi. Yani bakıyorum şimdi notlarıma.
Son 2,5 dakikada birden böyle vites arttırıp
evet,
giderek farkı açmış.
İşte Ergin Hoca'nın prensi diyorum yine. Shane Larkin 25 sayı, Vasilije Micić 22 sayı, Tibor Plyce 15 sayı ve Kornasulas Simon 15 sayıyla oynadı. Yani bu sorumluluk bilinci işte son periyot da olsa, son 2 dakikada olsa Anadolu Efes'teki parkede kim olursa olsun oyunculardaki sorumluluk bilinci oyun disiplinine onları bir şekilde koparmıyor ve sonucu elde ediyorlar. Bakalım umarız çok daha iyisi olur. Final Four'da diyorum artık yani. Evet,
çünkü bu hafta Euroleague'de bir de kupa arası var.
Evet.
O da herhalde Fenerbahçe için de Efes için de dinlendirici olacak. Sonuçta Euroleague'de geçtiğimiz hafta çift karşılaşmalı haftaydı evet, ve orada takımlar çok çok zorlanıyorlar. Üstelik cuma akşamı mesela maç yapıyorsunuz, sonra pazar günü lig maçı yapıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bu hafta Fenerbahçe ve Efes için biraz tatil tadında aslında.
Bakalım, umarım iki takımımız da dinç dönerler. Ergin Ataman'ın bir açıklaması var. Jalgiris maçından sonra Avrupa'da son yılların en iyi basketbolunu oynuyoruz demiş. Yani geçtiğimiz sene, hatta ondan önceki sene Ergin Ataman böyle iddialı konuştuğunda tepki çekiyordu. Yani biraz
bu yıl çok haklı.
Evet. Yani biraz fazla mı konuşuyorsun hocam falan diyordu ama şimdi baktığımızda çıtayı senin de dediğin gibi Fenerbahçe'nin koyduğu yerden bir tık daha yükseltmiş gibi görünüyor. O kadar iyi basketbol oynuyorlar ki yani herhalde Ergin Hoca'nın bunca yıldır tek eksiği bütçeydi. Bütçeyi de alınca harikalar yaratıyor takımla. Peki geçelim Shane Larkin'e. Anadolu Efes'te Shane Larkin milli takım tercih edecek mi, milli takımı gelecek mi, gelmeyecek mi denirken Ufuk Sarıca işte bakacağız her oyuncuyu devşirmeyeyim. Sanki Ufuk Sarıca'nın tercihi değil gibi bana sorarsan abi Shane Larkin'in milli takımda olması. Ama Cumhurbaşkanı da devreye girince Shane Larkin Türk vatandaşı oldu. Artık Shane Karkin oldu yanılmıyorsam.
Evet.
Ve milli formayı aldı.
Herhalde nüfus müdürünün azizliğine uğradı.
Değil mi? Larkin yazacak kazayla K'ye basmış. Şu anda da ekranda Larkin Erdoğan'dan Burhan Felek'te formasını alıyor. Nasıl değerlendiriyorsun abi?
Yani sonuçta Shane Larkin istatistiklerine bakınca şu anda Avrupa basketbolunun
en iyi oyuncusu.
Hı hı. Ve Türk milli takımının da böyle bir oyuncuya ihtiyacı var ama bu devşirme oyuncunun nasıl oynayacağı her zaman bir büyük soru işareti bence. Şöyle de bir soru işareti, işte Ergin Ataman'ın aldığı verimi acaba Ufuk Sarıca da alabilecek mi diye düşünüyoruz bunu. Aynı şey futbolda da geçerli biliyorsun. Hani en güzel örneği Messi belki de. Yani dünya futbolunun tartışmasız en iyi 3 isminden birisi mesela şu anda oynayan, hala oynayan. Abi, ama Arjantin milli takımında bir başarısı yok.
Abi 3 isim demişken hani Messi, Ronaldo, üçüncüsü kim? İbrahimovic.
Yani mesela Muhammed Salah. Şu an
evet evet.
Yani
evet,
çok iyi oyuncular arasında hani ilk 3 içinde dedim ki hani ile bunu Ronaldo ile Messi arasına sıkıştırmayalım diye. Yani Shane Larkin de böyle çok çok iyi bir oyuncu. İstatistikleri çok iyi. Yani mesela aynı şekilde devşirdiğimiz Bobby Dixon ki Shane Larkin'e göre biraz daha yaşlıydı o milli evet. takıma seçildiğinde ama
Eurobasket'te.
Baktım ben Eurobasket'te işte 15 sayı, 4.2 rebound ve neredeyse 5 asistle oynamış. Çok iyi rakam.
Scottie Wilbeck'in de Daçka'ya getirdiği, yani Scottie Wilbeck'in getirdiği kupa diyebiliriz. Çünkü inanılmaz bir Barcelona performansı vardı yarı finalde, Euro Cup'ta. Euro Cup kupasından sonra Scottie Wilbeck'in de milli takıma geldi. Şunu da altını çizmek lazım. Bazı oyunculara milli takıma gelmesi için bir federasyon tarafından bir böyle ikramiye, ödül, işte ne derler işte hani 1-2 milyon euro mu deriz artık, bir cep açlığı koyuluyor. Tabi bilemiyoruz Wilbeck'ine yapıldı mı ya da Larkin'e yapıldı mı onu bilemiyoruz da. Mesela Wilbeck'in tutmadı.
Wilbeck'in tutmadı ama Wilbeck'in psikolojisi, mental hali bence ne Ali Muhammed gibi ne Shane Larkin gibi. Wilbeck'in biliyorsun Darüşşafaka'da oynarken Darüşşafaka takımı Euroleague'e gitmekten vazgeçtikten sonra oyuncularının Fenerbahçe'ye geleceği söyledi ve bunların evet. başında da Wilbeck'in olduğu söylendi. Sürpriz bir şekilde Wilbeck'ini Fenerbahçe istemedi.
Bu arada şey de söyleyeyim, Wilbeck'in demişken Makabi maçından sonra Wilbeck'in türbinlere yaptığı bir hareket var.
Ona gelecektim ben de. Yani çok ilginç. Türkiye'de basketbol oynamış bir oyuncu. Türk milli takımında oynamış bir oyuncu ama Türk milli takımındayken de verim vermemiş ki bence Maccabi'de de Darüşşafaka'daki performansını gösteremiyor Wilbeck'in. Yani çok çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen yani mesela Fenerbahçe-Beko maçında çok uzun süre kenarda oturdu. Yani durup dururken maç sonu taraftarla diyaloğa girmesi, üstüne üstlük takım arkadaşları sanki Final Four'a kalmış gibi sevinirlerken böyle bir hareket yapıp gerilim yaratması çok ama gereksiz, çok
abi
saçma.
Şimdi madalyonun diğer tarafına bakacağım. Anadolu Efes Makabi maçında, buradaki Sinerdem'deki maçta Wilbeck'in eline her top geldiğinde Anadolu Efes taraftarı inanılmaz şekilde ıslıkladı. Yani bu oyuncu milli oyuncu. Tribünlerin de bence burada suçu var. Sen milli oyuncu niye ıslıklıyorsun? Yani bu çok büyük bir yanlış. Rakipte de nerede oynarsa oynasın. Scottie Miltekin, Wilbeck'in. Bu sene Dünya Kupası'nda da milli formayı giymiş bir isim. Bence daha hassas davranmamız gerekirken bizim taraftarımız ıslıkladı. Aynısını Fenerbahçe taraftarı da yaptı. Anadolu Efes taraftarı kadar bütün tribün ıslıklamasa da, bütün salon ıslıklamasa da Fenerbahçe taraftarı da ıslıkladı ve Wilbeck'in de ona karşı olarak bir el hareketi yaptı. Tabii ki Wilbeck'in yaptığı yanlış ama burada biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Taraftarın yaptığı da doğru bir şey değil. Rakip kim olursa olsun. Hani rakibi hadi ıslıkladın, onu geçtim. Yani milli formayı giyen bir oyuncu ıslıklamak. Belki çok daha farklı şeyler olabilirdi. Hem Sinan Erdem'de hem de Ülker Arena'da. Belki plaket verilirdi, teşekkür edilirdi. Belki Sinan Erdem'de dostluk kurulsaydı, Wilbeck'inle diyalog kurulsaydı taraftar arasında, Ülker Arena'da da taraftarla Wilbeck'in arasında bir dostluk kurulurdu. Belki onu yeniden milli takıma kazanırdık. Larkin'in ikisi oynardı vesaire. Hani bir sürü...
Yok, ikisi olmuyor. Tek
değil mi? Pardon. bir sürü parametresi var. Neresine bakarsak tatsız iki Wilbeck'in İstanbul maçı çıkardı yani. Yani iki tane İstanbul maçı çıkardı tatsız şekilde. Peki, kafalarda soru işareti. Yani bu kadar milli takımın şeyde görmüşken, Avrupa Eurobasket'te de bunu gördük de, Dünya Kupası'nda görmüşken uzun eksiği var milli takımın. Pot altında büyük eksiği var. Sertaç Şanlı bu sene iyi, belki Ufuk Hoca ona güvenilir diyeceğim ama çok da Ufuk Hoca'nın tercihi değil gibi Shane Larkin. Yani neden iyi bir pot altı devşirilmedi de guard devşirilirdi?
Bence biraz bu şununla ilgili, Türk olmayan, milli takım forması giymemiş iyi oyun kurucu, iyi guard çok fazla var. Yani sayısı biraz daha fazla. Ama iyi uzun, gerçekten oyunun her şeyiyle oynayan, sadece uzun olduğu için sahada bulunmayan çok sayıda uzun yok. Ve bizim kendi uzunlarımız da o anlamda çok fena değil. Bence o biraz etken. İstersen kapatalım.
Evet, kapatalım. Zaman yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Son bir haberim var. Olympiakos, Beşiktaş Sampaş Open'da forma giyen, maaşını alamadığı için sözleşmesini fesheden Şak Mekkisic'e yeni sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş cephesi de Mekkisic, bizim oyuncumuz, biz mali problemlere giderdik. Bizimle sözleşmesi varken başka bir takıma sözleşme imzaladı ve FIBA'ya gideceğiz dedi. Bu da günün tatsız ve son haberi olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan Tamer Durak'la karşınızda olacağız. Hoşçakalın.